Herkese selamlar. Farklı Kaydet'in sunduğu MBTTF podcast'imize hoş geldiniz. Ben Alp Birci. Birce ile beraberim. Bu hafta kimseyi kandıramadık. Onun için FPL özel yapacağız. Hoş geldin Birce.
Merhabalar herkese.
Ben bu arada podcast başlamadan söyleyeyim. Çok hafif hastayım. Onun için umarım ses kötü gelmiyordur ama yine de yapalım istedik bu hafta. Nasılsın? Hafta nasıl geçti Birce senin için? Şu yoğun FPL fikstürünü geride bırakmak biraz iyi geldi değil mi? Her akşam futboldan
evet.
Sonra.
Evet, sanki sezon bitmiş gibi hissediyorum. Çok uzaklaşmış gibiyim böyle İngiltere Ligi'nde. Aynı zamanda tabii bizim ligimiz de arada olduğu için bayağı uzun süredir sanki maçtan kopmuş gibiyim böyle.
Ya, aynen, bana da şöyle bir 3-4 gün izlememek iyi geldi. Böyle bir detoks yaptım resmen futboldan. Şimdi de tabii daha fazla transferlerin konuşulduğu maçlardan ziyade bir döneme girdik. İngiltere'de de bir sürü haber çıkıyor. Özellikle işte Aston Villa gibi çok sakatlık veren takımlarda acayip transfer dedikoduları çıkmaya başladı. Tabii bir de bunun başını yıllar sonra Chelsea çekiyor. Onlara da çok fazla oyuncu yazılıyor falan falan derken hafta sonu ile beraber futbola döneceğiz. Gerçi işte FA Cup falan oynandı hafta sonu. Ve tabii hafta içi de bazı maçlar vardı. Bir de bugün Lig Kupası maçları, dün ve bugün Lig Kupası maçları var. Jamie Vardy bugün bu arada ilk 11 başlıyor. Gördün mü bilmiyorum Leicester maçında. Onun için artık net olarak iyileştiğini de söylemiş olalım hani yayının başında. Yavaştan giriyorum fikstüre.
Tabii.
İlk maç bu hafta Cuma günü ilk maç. Dolayısıyla kadroların kapanması Cuma akşamı olacak. Dolayısıyla Cumartesi diye tuzağa düşmeyin. Cuma akşamı ilk maç Sheffield United West Ham maçı. Sheffield United Liverpool'la oynadı en son ligde. 2-0 kaybettiler. Deplasmanda pek varlık gösteremedikleri Liverpool'un neredeyse pas rekoru kırdığı bir maç oldu. West Ham'da yeni menajeri David Moyes'la 4-0'lık bir galibiyetle başladı. Etkileyici bir Bournemouth galibiyeti. Tabi Bournemouth da yani böyle giderse küme düşecek. Dolayısıyla oradaki galibiyetin ne kadar bir anlam ifade edeceği belki de şu deplasmanda daha çok ortaya çıkabilir. Nereden tabii başlamak istersin?
Yani zor bir deplasman zaten. Her takım için zor bir deplasman. West Ham için bence ekstra bir sınav bu. Eğer buradan güzel bir sonuçla ayrılabilirlerse, ki ben çok sanmıyorum, o şartlarda bir yükseliş bekleyebiliriz onlardan aslında.
Ben maçı izleyemedim başka maçlarla çakıştığı için ama özetine baktım. Felipe Anderson'un oyununu beğendim. Golde bir savunma hatası var. Hani evet, bireysel ve yani hızını kullanarak atmış ama Felipe Anderson FPL özelinde düşünülebilecek bir aday olabilir. Watchlist'e ekledim. Biraz daha takip edeceğim çünkü yeni menajerlerde ne olacağı hani kestirmek çok zor. Sheffield United deplasmanı da hani neler olabileceğine dair fikir vermesi açısından fena olmayacak bir deplasman bence. Dolayısıyla orada bir izleyip ona göre bir karar vermek istiyorum. Sebastian Haller'in golü de bayağı güzel bu arada. Bournemouth'a attı. Onun dışında Sheffield biraz...
Ama West Ham'ın hani fikstürü de böyle bu maçı ortalama bir maç olarak görebilirsek bence zor bir maç ama sonrasında içeride Everton'la oynuyorlar. Ben Everton'ın da hani ufak ufak bir şeyler gösterdiğini düşünüyorum. O maçın da ben çok kolay geçmeyebileceğini düşünüyorum. Sonrasında zaten hani Brighton maçını es geçersek çok zorlu bir fikstürleri var. Yani deplasmanda Leicester'a gidiyorlar, evlerinde Liverpool'la oynuyorlar, deplasmanda City'ye ve deplasmanda Liverpool'a gidiyorlar. Dolayısıyla ben şu anda West Ham'dan herhangi bir oyuncunun takıma alınmasını çok doğru bulmuyorum.
Bir tek şu hani sana da sorayım, bu argümanı FPL komitesinde çok gördüm. 24. hafta çift maç haftası oldu Liverpool ve West Ham için. Dolayısıyla kalede Fabianski'ye yönelmeyi düşünenler, hani iki maçtan puan almak adına yönelmeyi düşünenler var ama maçlar çok zor. Yani dediğin gibi.
Yani ama Leicester deplasmanı ve Liverpool maçı.
Aynen. hani ikişardan 2 puan alsa 4 puan da hani başka bir kaleci clean sheet tuttuğu anda daha fazla puan almış olacak. Dolayısıyla dediğin gibi çok da yönelmeye müsait değil. Sadece hani Bournemouth karşısında gösterdikleri ofensif oyun, hani 4 gollü galibiyet olduğu için söylüyorum bunu. Onu tutturabilirlerse Felipe Anderson orta saha olduğu için iyi bir aday olabilir veya hani duruma göre Sebastian Haller 3. bir santrfor olması açısından 3-4-3 oynayan kadrolarda yine bir alternatif olabilir ama çok erken. Çünkü Bournemouth gerçekten çok kötü. Onun için yanlış fikir ediniyor olabiliriz. Cumartesi maçına geçiyorum yavaştan. İlk maç 3.30'da Crystal Palace Arsenal maçı. Yine bir hoca değiştiren bir takımın ligin zor deplasmanlarından birine gittiğini görüyoruz. Hani Arsenal son maçta Manchester United'a karşı özellikle ilk yarı etkileyici bir oyunla 2-0 kazanmıştı. Crystal Palace da son dakikalarda attığı golle Norwich deplasmanından 1-1'le dönüyor. Ne demek istersin Arsenal'la ilgili veya maç genelinde?
Yani Arsenal için ben hala erken olduğunu düşünüyorum. Ya tabii ki çok olumlu şeyler söylemeye müsait değiller ama bir süre daha benim onların hani oyununu izleme isteğim var. Ya bu sezon tabii ki çok kayıp bir sezon ama belli bir yerden sonra ufak ufak bir risk alıp daha yükseklere çıkabilirler gibi geliyor bana. Crystal Palace'da da Zaha'nın ufak bir sakatlığı vardı. Oynayacak mı bilmiyorum.
Basın toplantıları biz bunu çarşamba çektiğimiz için daha olmadı. Dolayısıyla pek çok sakatlıkla ilgili net bir bilgimiz olmadan çekiyoruz.
Evet. Milivojevic de cezalı.
Evet. Aynen.
Dolayısıyla yani Arsenal için nispeten rahat bir maç olabilir belki. Normalde kağıt üzerinde zorlu bir deplasman ama hani bir çıkış arıyorlarsa belki bu haftayı kullanabilirler.
Yani ben de Arsenal galibiyetine yakın taraftayım. Gollü olmasını beklemiyorum. Yani
ben de
Arsenal'in böyle yani 1-0 falan kazanacağı bir maç
aynen,
olur gibi.
Ben de öyle düşünüyorum.
Arsenal'da da oyuncu özelinde söyleyebileceğim, orada da Kolasinac'a watchlist'e aldım. Yani defansif olarak getirdiği defolar tabii ki çok belli ama Arsenal'ın hücumuna oldukça katılıyor gibi görünüyor. Tam tersi hani sağ kanatta da Ainsley Maitland-Niles için söylenebilir. Ama orada işte Hector Bellerin iyileşirse ikisinin arasında bir rotasyon olacak büyük ihtimalle. Çünkü Tierney sakat olduğu için Kolasinac büyük bir ihtimalle oynayacak maçların geri kalanında. En azından kısa ve orta vadede. Dolayısıyla onu bir keseceğim cumartesi ilk maçta da bakalım. 6 seansına geçiyorum. Ekleyeceğim bir şey yoksa oradan. 6 seansındaki maçlardan Chelsea maçıyla başlayalım istersen. Chelsea Burnley ile oynuyor. Burnley de felaket durumda. Yani böyle gitmeye devam ederlerse onlar da düşme adayı bence. İçeride Aston Villa'ya kaybettiler 2-1. Chelsea'de Brighton Hove Albion deplasmanında aslında ilk yarısını fena oynamasa da 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yani şimdi kağıt üstünde Chelsea'nin önde göründüğü son 3-4 maçta Chelsea hiçbir varlık gösteremedi sahada. Özellikle sonuncu da Southampton'a karşı. Diğerlerinde yine oyun olarak iyi olsalar da skora gitme anlamında problem yaşadılar. Şimdi dolayısıyla ben hani içim rahat ede ede Burnley'e karşı kazanırlar diyemiyorum. Deplasmanda çok rahat kazanmış olsalar da Burnley'e karşı.
Yani ben açıkçası Chelsea'nin bu maçı kazanacağını hatta rahat da kazanabileceğini düşünüyorum. Söylediklerine tamamen katılıyorum. Ama Chelsea bir duraklama dönemi geçiriyor. Onların da hani morale ihtiyacı var. Bir yandan aslında bence aldıkları skorlar kadar kötü oynamıyorlar. Dolayısıyla ben bu maçta hani bol gol de bulabileceklerini düşünüyorum. Diğer yandan Burnley'nin felaket bir fikstürü var. Yani nasıl toparlayacaklar, nasıl tutacaklar inan hiçbir fikrim yok. Yani bu Chelsea deplasmanından sonra herhalde Leicester'la oynuyorlar. Sonra United deplasmanına gidiyorlar. Sonra bir zor maçları daha vardı. Yani 4 maç üst üste gerçekten 0 puan yazılabilecek bir fikstürde oynuyorlar. Zaten halihazırda çok kötüler. Burnley için bayağı çanlar çalıyor gibi geliyor bana.
Evet. Burnley gerçekten zor durumda. Ben bu arada Chelsea'nin hafta sonu kupa maçını da izledim 90 dakika boyunca. Yedek oyuncu ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Hani as oyuncularını dinlendirdi. Yalnız forvette Batshuayi'ye o kadar uygun fırsatlar kaçırdı ki, yani kesinlikle bu seviyenin oyuncusu zaten değil. Hani olmadığını daha önceden ibareleri vardı ama tekrar izleyince 90 dakika boyunca, yani zaten Chelsea'nin bir forvet kesinlikle alması gerekiyor. Giroud'u hiç kullanmadı çünkü hoca. Batshuayi de kesinlikle oraların oyuncusu değil. Zaten şimdi Wesley sakatlandığı için Aston Villa'ya yazıyorlar. Yani bence Aston Villa'nın forveti bile olmakta zorlanır diye düşündüm ben izlerken. Sağ bekte Reece James'i çok beğendim. Çocuk acayip iyi orta yapıyor gerçekten. Hani o da belki FPL'de hani son hafta da oynadı. Tekrardan oynar mı bilmiyorum ama Fikayo Tomori'den çok daha iyi bir alternatif olabilir eğer devamlılık kazanabilirse forma bulma anlamında.
Ben izlemedim ama bu hafta eğer oynarsa dikkat edeceğim. Bakalım.
Everton Brighton maçıyla devam edelim istersen. Everton iyi bir çıkış yakalamıştı. Manchester City deplasmanında hani uzun bir süre bir şey yaratamadılar ama golü attılar. Hani City savunmasının her koşulda ve şartta gol yiyebileceğini zaten söylemiştik. Fiziksel olarak da üstün geldiler belli bir süreden sonra ve golü de buldular. Brighton'da dediğimiz gibi son maçında içeride Chelsea ile berabere kaldı. Onların da iç saha aksiyonları ve hücum çeşitlilikleri aslında çok çok iyiydi Chelsea maçında. Ama deplasmanlarda biraz daha tıkanmaya yatkın oynuyorlar. Bu arada bu fikstürün tam tersi Brighton-Everton maçı, ilk maç yani içerideki, acayip eğlenceli bir maçtı. 3-2 bitmişti. Son dakikada bulmuştu Brighton golü. Dolayısıyla yine güzel bir maç vaat ediyor olabilir burası da.
Ben zaten gollü bir maç bekliyorum ama daha çok Everton'dan gol beklediğim bir maç bekliyorum. Ben böyle Everton'un 3-1, 4-2 falan, 4-1 o tarz bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Richarlison da takımım da, hatta kaptan yapsam mı yapmasam mı diye gidip gidip geliyorum.
Valla ben de bu hafta
Yani...
Richarlison'u alsam mı diye düşünüyorum. Sana onu soracaktım. Yani yayının son kısmında sorayım transferler konusunda ama bence de çok iyi bir aday. Bir de Richarlison'la beraber savunma özelinde Everton'la ilgili ne dersin? Mesela Sidibe yine benim watchlist'e eklediğim ve takip edeceğim oyunculardan biri. Çünkü biraz daha sağ önde de kullanıyor. Asist katkıları da yaptı. Onunla ilgili ne dersin? Clean sheet potansiyeliyle ilgili.
Yani Everton'un ya, en azından şöyle söyleyeyim. Kısa vadede oynayacağı maçlar clean sheet yapmaya müsait maçlar. Bu yani Brighton maçının hani 3-0 bitmesi de beni çok şaşırtmaz. Gol de yiyebilirler ama sonra West Ham'la oynuyorlar. Sonradan evlerinde Newcastle var, sonra Watford maçı var. Bunların hepsi hani en azından Premier Lig fikstürü açısından clean sheet yapmaya müsait maçlar. Yani bir clean sheet, kesin clean sheet diyeceğimiz belki hani bunun dışında Bournemouth maçı olabilirdi. O maç çok sonra. Onun dışında fikstürleri bence savunma oyuncusu almaya çok uygun.
Devam ediyorum. Leicester Southampton maçına geçen. Dediğimiz gibi Leicester bu akşam Kupada Aston Villa ile karşılaşıyor. Lig Kupası'nda, FA Cup değil. Yarı final mücadelesinde ilk 11'lerine çok yakın bir kadroyla çıkmışlar. Benim kadromda 3 Leicester'lı var. Çağlay, James Maddison ve Jamie Vardy. Üçü de ilk 11 başlamış. Dolayısıyla şöyle bir göz atacağım vakit bulabilirsem. Deplasmandaki Southampton'da bir çıkış yakaladı hani son haftalarda. Gerçi bu maçın tam tersi fikstürü 9-0 bitmişti. Southampton tabi erken gördüğü bir kırmızı kartla darmadağın olmuştu ama bu sefer herhalde daha derli bir toplu bir Southampton izleriz diye düşünüyorum ben. Zaten de clean sheet performansları çok iyi olmamasına rağmen ligde şu son 10 maçlık periyotta en az gol yiyen takımlardan biri olmuş Southampton.
Yani evet olabilir. Benim hatırladığım öyle çok gol yedikleri bir maç yok zaten. Hani Leicester maçını kenarda bıraksak bir Chelsea'den yediler herhalde.
Onu da yemediler hatta. 0-2 kazandılar orayı da.
Southampton mı?
Aynen. Ben çünkü izledim ondan dolayı hatırlıyorum ama bir bakayım tekrardan, yanılıyor olmayalım.
Ben Chelsea böyle 4-0 falan kazandı diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum?
Ya Chelsea'nin bu işte içeride kazanamadığı fikstürlerden biriydi Southampton maçı.
Yok. Yok yok.
Ha,
Deplasmanda Chelsea.
deplasmandaki, evet, deplasmanda 3-4 gol atmıştı, haklısın. Aynen.
İşte bu şu anda Southampton için çok fazla benim söyleyebileceğim bir şey yok. Ben Southampton'ın çok iyi bir takım olduğunu düşünmüyorum ya. Bunu itiraf etme zamanı geldi. Ama ben de sana katılıyorum. Yani öyle çok farklı bir maç izleyeceğimizi düşünmüyorum. En azından 9-0 olmayacağını düşünmediğim kesin. Ama yine de Leicester'ın ben böyle 2-0 3-1 tarzı bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Wardy'nin de kaptan yapılabileceğini düşünüyorum.
Açıkçası şu an benim hali hazırda kadromda Wardy kaptan, yani öyle duruyor. Onların da bu arada son maçından bahsedelim. Newcastle'a
Benim de.
karşı çok iyi bir galibiyet aldılar, 3-0. Tabii Newcastle'ın başına gelen talihsiz bu oyuncu değişikliği hakkı bittiğinden dolayı oyuncularının sakatlanmasıyla 10 kişi oynadıkları bir periyot da var ama ona rağmen çok net bir galibiyet aldılar ve James Maddison inanılmaz bir gol attı gerçekten. Süper bir gol attı.
Evet.
Şimdi ben biraz hani bunu yine değerlendirelim son kısımda olmazsa ama James Maddison özelinde ne yapacağıma karar veremiyorum. Çünkü benim şu anda halihazırda ortasam Jack Grealish, James Maddison, Kevin De Bruyne ve Dele Alli. Ve bana acilen bir Liverpool orta sahası lazım. Dolayısıyla
Evet, ben de aynı durumdayım yine.
şu anda ya Dele Alli'yi ya James Maddison'ı çıkartmam gerekiyor. Ama ikisinden de, çünkü James Maddison'ın ve Leicester'ın fikstürü çok iyi bu 4-5 hafta.
Ben
Dolayısıyla
Dele Alli'yi çıkarttım senin yerinde olsam. Çünkü ben Dele Alli'yi çıkarttım.
onlar da şimdi bu hafta çok zor bir fikstürde oynayacaklar. Onu da konuşuruz. Ki başka problemleri de var onların. Sakatları
Evet.
var. Neyse, bu Leicester maçına herhalde Leicester kazanır. Çok gol olmaz diye düşünüyoruz.
Evet.
Devam ediyorum. Sonraki maçımız Manchester United Norwich maçına geçelim. Manchester United şu son 7 günü baya kötü geçirdi. Önce ligde Arsenal'a 2-0 kaybettikleri maçta oldukça kötü bir oyun. Daha sonra kupada derbide darmadağın oldular kendi sahalarında. Dolayısıyla ve rotasyon yapmadıkları bir kadroyla oldular. Daha da kötüsü, hani
Evet.
rotasyon yapsalar yine mühim değildi ama Manchester City darmadağın etti. Ve şimdi içeride Norwich'le oynayacaklar. Antony Martial'in durumu en son belirsizdi. Dolayısıyla olası bir oynamama durumunda Marcus Rashford büyük ihtimalle forvete geçer tekrardan. Ben de Marcus Rashford olduğu için bu haftaki kaptan adaylarımdan biri de kendisi. Ne diyorsun bu maçla ilgili?
Rashford bende yok ama ben de söyleyecektim kaptan adaylarımda kendisini. Rashford'u olanlar bence bu hafta değerlendirebilirler. Manchester United'ın hani ben galip geleceğine emin gibiyim tabii ki. Ama şöyle bu sefer sempati nedeniyle değil gerçekten. Hem maç çok uygun galip gelmeye hem de ben böyle büyük takımların özellikle iki kere büyük hayal kırıklığı yaşadığı maçtan sonra evlerinde oynadıkları maçlarda ki Manchester United'ın öyle çok derbeder bir hali de yok bence. Son iki maçı saymıyorum. Yani genel bir durumdan bahsediyorum. Bir şeyleri kanıtlamaya çalışacakları maçlarda daha motive oluyorlar, daha iyi oynuyorlar. Manchester'ın da böyle bir maça ihtiyacı var tabii ki. O yüzden ben bu maçın gollü geçebileceğini düşünüyorum.
Şimdi sana bir de tersten soruyu sormak istiyorum. Şimdi Norwich'in gol atma potansiyeli hakkında soracağım hani. Çünkü Pukki'nin sanırım bir sakatlığı varmış ve maçı kaçırma ihtimali olduğu söyleniyor. Aynı şekilde Manchester United'ın savunmasında da Harry Maguire'ın sakatlık haberi düştü. Şimdi
Evet.
Harry Maguire Manchester United'ın hani elle tutulur tek stoperi diyebiliriz sanırım. Hani ben Lindelöf'ü hiç beğenmiyorum. Geri kalan rotasyondaki oyuncular da hiç yeterli değil bence. Hani Wan-Bissaka da olmasa elle tutulur, başka savunma oyuncusu da yok derdim zaten. Hani Wan-Bissaka'nın savunma performansı iyi olduğu için bu şekilde söyleyeyim. Onun yokluğunda sence Norwich gol bulabilir mi? Pukki olmamasına rağmen.
Bulabilir bence.
Evet, ben de bir gol bekliyorum yani
Yani
Norwich'ten.
ben Norwich'in Pukki özelinde değil de böyle orta sahadan kurdukları ataklarda daha tehlikeli olabildiklerini
Evet.
düşünüyorum. O yüzden Manchester United'da bu tarz goller yemeye çok müsait şu anda.
Aynen. Özellikle Emi Buendia hani iyi bir futbol oynuyorken, Todd Cantwell iyi bir futbol oynuyorken hani iyi bir şansları var bence de. Kupadan da tur atlayarak döndüler yanlış hatırlamıyorsam, morallilerdi. O akşamın aynı saatteki son maçı Wolverhampton Newcastle mücadelesi. Burayla ilgili ne söyleyebiliriz bilmiyorum. Newcastle zaten revire döndü. En son ben bugün baktığımda 12 tane sakat oyuncuları vardı listede. Son maçta da Leicester 3-0 kaybettikleri maçta da hani hiç varlık gösteremediler. Dediğim gibi hani bir periyot 10 kişilerdi ama yani Newcastle burada Wolverhampton'ın ben gol yemeden kazanacağı bir maç bekliyorum. Hani clean sheet'i de rahat tutmaları lazım. Gerçi Wolverhampton'ın savunması da problemli. Yer yer çok bireysel hata yapabiliyorlar ama yani ben buradan bir Wolverhampton galibiyeti ve clean sheet'i bekliyorum açıkçası.
Ben de bekliyorum. Zaten Traore'yi de takımıma aldım.
Oo, güzel güzel transfer. Kimi çıkarttın?
Evet. Delali'yi çıkarttım. Traore'yi
Parayı
aldım. Orhan.
kime yatıracaksın?
Parayı Mane'ye yatıracağım.
Oo, güzel. Tamam, onu da bir konuşalım o zaman en son.
Ama daha bu hafta yatırmayacağım.
Sen de şu fikstürün geçmesini, o maça doğru
Evet.
gelelim artık ya. Hani çünkü aklımız orada, zaten de sırada o var. Akşam 8.30'da Tottenham Liverpool maçı. Liverpool arka arkaya 5 maçta clean sheet tuttu. Aşırı mutluyum ben çünkü hem Trent hem Andrew Robertson clean sheetlerin yanında da gol ve asistlerle müthiş puan getirdiler ona.
Evet.
Tottenham'da Harry Kane
Maalesef.
sakat ve Musa Sissoko da sakatlanmış. Dolayısıyla Tottenham'ın eksikleri oldukça zorlayacak bence onları. Çünkü yani Harry Kane'in olmadığı senaryoda zaten forvetsiz oynamak zorunda kalıyorlar.
Evet.
Heung-min Son döndü. Kupa maçında da ilk 11 başlatmış ve forvet olarak başlatmış. Sanırım Lucas Moura ile beraber hani iki forvet gibi oynuyorlar. Yani ben Tottenham'la ilgili ne bekleyeceğimi daha anlayamadım. Çünkü her maç başka bir şey gösteriyor Tottenham. Bazen olumlu, bazen oldukça olumsuz.
Evet, aynen öyle. Yani
Yani
benim zaten değerli çıkartma nedenim de buydu. Yani istikrarsız, o kadar istikrarsız bir oyun oynanıyor ki sahada, oyuncuların kendi istikrarını yaratması da imkansız hale geliyor. Yani ki önlerindeki maç da yani Liverpool maçı. Ben çok yani aslında bir yandan diyorum ki bu maç çok kıran kırana geçer. Çünkü artık kaybedecek de bir şey yok. En azından Tottenham için. Yani böyle 3-3'e kadar gider gibi yorum.
ya ben
Ama
açıkçası hani ben de
işte
aynını düşündüm biliyor musun?
evet. Ama diğer yandan da hani mantıklı bakınca Liverpool çünkü bence bu tarz oyunlara çok gelmiyor. Yani karşısındaki ne kadar can çekişiyorsa da saldırıyorsa da son hamlesi ise de Liverpool belli bir noktaya kadar sakin kalmayı çok iyi başarıyor. Ki şu anda zaten sakin kalmayacak hiçbir durumu yok. Yani kaybetse kimse bir şey söylemez, berabere kalsa kimse dert etmez. Yani Liverpool için deplasman olması bile öyle aman aman bir şey ifade etmiyor bence şu anda. Dolayısıyla ama tabii ki bu zincir bir yerde kırılacak. Yani Liverpool'un hiç yenilmeden devam etmesi gibi bir senaryo değil ve hani kiminle konuşursan konuş Tottenham deplasmanı her takım için risklidir. Ama işte bilmiyorum yani bu maç için de bir şey söylemek çok zor ama ben güzel bir maç izleyeceğimi düşünüyorum.
Valla ya ben bu maçla ilgili düşünmeye başladığımda Mourinho'cum bu maçı kazanıp bir şekilde onların işte yenilmemezlik serisini bitirdik tarzı ekstrem açıklamalarla böyle gündemi kendinde
Evet.
tutmak isteyeceği bir senaryo hayal ettiriyor bana anında. Sadece elinde bunu yapabilecek kadro var mı? O kadro bunu yapmaya yeterli mi? Ona emin değilim. Ama Liverpool'a birden fazla gol atabilecek bu ligde yani iki tane takım var. Bence biri Tottenham, diğeri de Chelsea. Ben Manchester City bile Liverpool'u o kadar zorlayamaz hücum anlamında diye düşünüyorum. Çünkü bu ikisi de hani oyun gereklilikleri olarak hani haldır haldır gelebildikleri için bazı sekanslarda oralarda zorlayabilirler diye düşünüyorum. Hani dolayısıyla yani Liverpool maçı 2-0 kazanırsa da hiç şaşırmam bu arada öte yandan. Çünkü hani Tottenham'ın elindeki malzeme gerçekten bence Liverpool'u yenmeye yeterli değil şu anda. Ama böyle bir 15 dakikada atacakları erken gol falan derken çok eğlenceli bir maça da gidebilir öte yandan.
Yani işte evet, maçın ilk 15-20 dakikası bence çok önemli. Liverpool'un nasıl bir reaksiyon göstereceği önemli. Yani gerçi ben hani Tottenham'ın da belki haldır haldır başlamayabileceğini düşünüyorum. Sonuçta orada yiyecekleri bir gol ve devamındaki senaryo Tottenham için çok büyük felaketlere yol açabilir.
Evet. İstersen pazar fikstürüne doğru geçelim. Pazar günü maçları o kadar da eğlenceli değil. Cumartesi maçlarıyla kıyasla. İlk maç zaten saat 5'te Bournemouth Watford maçı. Yani bu maçı yine sonunu getirmesi zor olan maçlardan biri olacak büyük ihtimalle. Özellikle Bournemouth'un vaziyetinden dolayı. Onlarda da çok fazla sakatlık var. Hani orada da çok fazla hani suçlayamıyorum Eddie Howe'u çünkü gerçekten zaten limitli bir kadro. Üzerine bir de bu kadar sakat vermeleri hani hiç istikrar bulamadılar ne taktik olarak ne oyuncu özelinde. Watford'da şu 3-4 haftayı müthiş geçirdi gerçekten Christmas dönemine. Nigel Pearson çok iyi iş
Evet.
çıkarttı. Bir de yeni forvet aldılar João Pedro. Büyük ihtimal Troy Deeney devam edecektir. Hani orada bir rotasyon söz konusu olmaz kısa vadede diye düşünüyorum. Ama burada bence bir taraf kazanacaksa yine ben Watford'ın olacağını düşünüyorum. Yani çok daha moralli, çok daha formda ve eğer Bournemouth bu maçı kaybederse bence gerçekten düşme korkusu yaşayacaktır artık.
Evet bence de. Yani ben de bu maçı Watford'un kazanmaya düşünüyorum. Hatta yani Sar falan da alınabilir bence takımlara. Ama öte yandan da Bournemouth'da bir yerlerde bir şeyler yapmak zorunda. Yani sonuçta Bournemouth aslında o kadar da kötü bir takım mı? Bilmiyorum. Yani kadroyu alt alta yazınca öyle gelmiyor insana.
Ya
Ama işte bir şeyler hem çok olumsuz gidiyor, çok fazla sakatlık yaşıyorlar ama uyuşmayan da bir şeyler var. Yani ifade etmesi de zor. Ama böyle tepe taklak devam ne kadar edebilirler bilmiyorum. Ya bir yerlerde bir şeyler patlayacak tabii ki. O evlerindeki bir Watford maçı olabilir. Yani
Bu
müsait.
direkt 6 puanlık maç ya. İki taraf için de 6 puanlık maç.
Evet.
Dolayısıyla hani
Evet.
0-0 da bitebilir açıkçası. Hani bu tarz maçların
Tabii iki
çünkü...
tarafta daha temkinli olması
Aynen.
gerekecek.
Son maçta 7.30'da Aston Villa Manchester City mücadelesi. Ben buradan kişisel teşekkürümü Jack Grealish'e yapayım. Yani aldığımdan beri inanılmaz puan getirdi. Gerçekten son haftada gol asist 13 puan çok formda. Yani milli takıma bence gerçekten göz kırpıyor şu performansıyla. Öte yandan Manchester City son maçta benim beklediğimin çok altında bir performans sergiledi. Özellikle Kevin De Bruyne'nin pozisyon olarak bu kadar derinde olması ilk başta bana hani Kevin De Bruyne'i çıkartıp Liverpool orta sahalarından birine mi dönsem diye düşündürecek kadar geride oynadı Kevin De Bruyne. Ama kupadaki performansları biraz daha fikrimi değiştirmeye yöneltti beni. Hani Kevin de Bruynesiz de oynamak ne kadar realistik ve doğru emin değilim o bağlamda da.
Yok. Yani bence mantıklı da değil. Özür dilerim
Aynen.
ama yani
Evet
çünkü
evet.
bildiğim kadarıyla oyunda en fazla sahip olunan oyuncu Kevin De Bruyne.
En son Jamie Vardy'di ama ondan çok fazla çıkan oldu bu hafta. Dolayısıyla Haklı olabilirsin.
Yani %50'den fazla Kevin
Fazla.
De Bruyne'e
Evet
sahip
evet.
olma oranı.
Kesinlikle. Bu arada şeyi de söyleyeyim, hani
Dolayısıyla bence
sen devam et.
yani dolayısıyla hani Kevin De Bruyne iyi bir performans gösterdiğinde Kevin De Bruyne'e sahip olmamak, Kevin De
Evet.
Bruyne'e kötü performans gösterdiğinde sahip olmaktan çok daha kötü bir şey.
Aynen. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ben aynısını şu anda Sadio Mane özelinde de düşünüyorum. Dolayısıyla bir an önce almam lazım Sadio Mane'yi. Çünkü yani böyle bir korkuya gerek yok şu anda. Sadio Mane'sizlik korkusuna gerek yok. O da %40'larda çünkü sahip olunma yüzdesi.
Evet, aynen.
Son olarak da
Ben
Aston...
zaten yani 2 hafta içinde kesinlikle Mane'yi alacağım.
Evet. Yani Double Game Week varken zaten hani intihar olur almamak. Mane veya Salah
Evet.
ikisinden biri. Double Game Week'e gelene kadar da ben bu hafta almayacağım. Çünkü bu hafta Marcus Rashford'ı Norwich'e karşı oynamasını istiyorum. Ondan sonra Marcus Rashford'ı ve Dele Alli'yi çıkartıp Forvet'e büyük ihtimalle hani bu hafta izleyebilirsem Neil Mupay'i izleyip ya Neil Mupay'i ya da Dominic Calvert-Lewin'i alıp çünkü orası artık yani kadronun yapısı değişecek. 3-4-3'ten büyük ihtimalle 4-4-2'ye dönüyor olacağım. Ve ilk yedeğim olan Santrfor'u seçiyor olacağım ama yine de o 24. hafta gelmeden önce mutlaka hani Liverpool olsa sağlarından hatta 3 Liverpool'lu olacak şekilde planı yapmak gerekiyor. Son olarak
Yani işte ben de onunla düşünüyorum.
kapatmadan da Aston Villa tarafını da bir değerlendirelim. Hem kaleci Heaton hem de forvet Wesley sakatlandı. Dolayısıyla Maggie'nin de sakatlığı varken onları çok zor bir süreç bekliyor. Bugün de tekrar hani kupada yarı final oynuyorlar. Fikstür zaten oldukça zorluydu. Bir de üstüne sakat vardılar. Hani markette Pepe Reina ile anlaşmaya çalışıyorlardı. En son öyle okudum. Özellikle İtalyan medyasına çok yansıdı bugün. Acilen oraya bir hamle yapmaları gerekiyor ama City maçına yüksek ihtimalle yedek kalecileri Nyland'la çıkacaklar. Dolayısıyla ben Kevin De Bruyne'i de kaptan yapma açısından fena olmayan bir alternatif olarak düşünüyorum. Zaten maçlarımız da bitti. İstersen kaptanlık konusuna geçelim. Senin düşüncelerin neler orayla ilgili?
Yani benim şu anda kaptanım Wardy. Ama bu şekilde devam eder mi bilmiyorum. Dediğim gibi ben Richarlison'u da kaptan yapmayı düşünüyorum. Öbür tarafta bu hafta Abraham ve bence Adama Traore de diğer seçenekler. Benim elimde olmasa da Rashford çok çok iyi bir seçenek. Onun dışında yani Kevin De Bruyne zaten her hafta katılırım. Ama yani sonuçta deplasmanda oynuyorlar. Bilmiyorum. İkinci planda. Yani ben Kevin De Bruyne'i kaptan yapmayacağım ama yapılmasını anlayabilirim. Onun dışında çok fazla aklıma gelen bir seçenek yok.
Evet zaten hani aşağı yukarı maçları konuşurken de değerlendirdik. Benim bir plase adayım Tammy Abraham olabilir. Burnley'e karşı. Orada da işte beni düşündüren şey Chelsea'nin iç saha oyununun iyi olsa da sonuca gitme konusunda problemli olması. Dolayısıyla biraz daha hani şu an benim 3 forvetim de iç sahada güzel rakiplere karşı oynuyorlar. Marcus Rashford, Jamie Vardy, Tammy Abraham. Üçü de iyi fikstürde şu anda. Hani biraz açıkçası şu basın toplantılarını dinledikten sonra biraz böyle hangisini hissedersem oraya yöneleceğim bir seçim olacak diye düşünüyorum. Bu hafta da ben oldukça homojen dağılır bence kaptanlık. Hani belki biraz daha Jamie Vardy öne çıkar ama Jamie Vardy de 2 haftadır neredeyse herkesin kaptanıydı ve hani oynamadı. İlkinde çocuğu olduğu için oynamadı. İkinci de bir sakatlığı olduğu için oynamadığı söylendi. Bu hafta kadroya kesin olarak döndüğü için rahatça söyleyebiliriz. Yine ilk 11 başlayacaktır bence. Eğer bugün başına bir şey gelmezse. Ama bana en yakın hissettiğim de benim de Marcus Rashford. Bakalım hani son gün karar vereceğim ama Marcus Rashford'da kalırım gibi hissediyorum. Veya Jamie Vardy olabilir. Evet. Başka eklemek istediğim bir şey var mı?
Benim de dediğim gibi şu an Wardy, hatta şu an benim vice kaptanım da Abraham ama böyle kalmayacak. Yani Richarlison ya kaptanım olacak ya yedek kaptanım olarak devam edecek.
Simon Fallet'i açıklamışız bu arada. Bildirim geldi, gördün mü?
Bana gelmiş, evet gelmiş, doğru.
Resmi olarak. Hadi bakalım. Evet. O zaman
Hemen kapatalım o zaman. Bu yayını.
başka ekleyeceğim bir şey yoksa kapatıyorum yavaştan. Bakalım, güzel bol
Yok
gollü bir
yok
hafta
yani.
olur inşallah.
İnşallah inşallah. Bakalım.
Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür edelim. Birce senin ağzına sağlık. Yine önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.